Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum Metin Akpınar. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk canım. Çok teşekkür ediyorum.
Çok mutluyum. Çok güzel de önden de sohbet ettik. Doyamıyorum. Hoş geldiniz ya, hoş geldiniz.
Tekrar. Hoş buldum hakikaten. Genelde hoş bulduk diye çoğul söylenir ama son zamanlarda hoş buldum deniyor. O daha çok hoşuma gidiyor. Gerçekten hoş buldum.
Çok seviniyorum. Şimdi birkaç senedir sizin seneniz aslında. Yeniden ve yeniden biz de çok mutlu oluyoruz. İlk önce Netflix'te İyi Ki Yapmışım geldi. Evet. Selçuk Metin'in yönetmenliğinde. Zeynep Miraç da Metin yazarıydı o belgeselin.
Evet.
Ardından BKM sahnesinde Metin Akpınar ile muhabbet Beti yaptınız.
Evet.
Birlikte Zeynep'le. Sahneye çıktınız yıllar sonra. Onu konuşmak istiyorum. Ve şimdi bir kitap çıktı Mundi yayınlarından. Sahneye adanmış bir ömür. O da çok güzel. Hakikaten sahneye adanmış bu ömrü birazcık konuşacağız.
Hay hay.
Sırları nedir, nasıl olunuru konuşacağız. Yıllar sonra sahneye çıkmak nasıldı?
Şimdi onu ben sahneye çıkmak diye tanımlamıyorum.
Ha.
Benim sahne yaşamım denirse Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'dur. Yani ondan evvel Genel Tiyatrosu da var. Ulvi Hocam da profesyonel olduğum ilk 64 yılında o da var. Ama aşağı yukarı o 25 sene benim hem edebiyat hayatında hem sahne hayatında önemli bir bölümümdür. Ama ben 81 yaşını dolduruyorum. O sadece maşallah. 25 sene. Onun için sahneye adanmış bir ömür deyince beni çok anlatmıyor. O yüzden o BKM'deki olayda da sahneye yeniden çıkmak diye yorumlamıyorum onu. Çünkü orada artist olarak, aktör olarak rol yapmadım. Gerçekten böyle sizinle yaptığımız gibi bir samimi sohbet oldu. Ama hem dekoru görmeye hem salonu tanımaya gittiğimde bir koltuk koymuşlardı sahneye. 1100 kişilik falan bir salon. Salonu da boştu. Şimdi ben tiyatrodayken hocamdan da öyle öğrendim Ulvi Uraz'dan. Seyircinin bir mırıltısı vardır. Gelip salonu doldurur yavaş yavaş. Böyle bir mırıltı konuşurlar kendi aralarında. Çocuklar kendi okullar nasıl geldi? Yoldan da gitmiyorlar. O mırıltı böyle beni çok heyecanlandırır. Bir de koku alırım. Yani o salonun kokusu gelir. O bana bir anlamda popülasyonun sınıfını belirler. Entelektüel yapısını belirler hatta. Daha iddialı söylersem. Bu iki şey beni çok heyecanlandırır ama sahneye girene kadar. Dizlerim titrer, sahneye girdim mi başlarım. Hocamdan şunu öğrendim ben, seyirciyi yakalamak, tutmak. Hoca onu seyirciyi koltuk altına almak diye anlatırdı. Çok sevmediğim bir tabir olduğu için seyirciyi koltuk altına almak dövmek gibi bir şey. O yüzden onu kullanmamaya özen gösteriyorum. Ama seyirciyi yakalamak ya da kendinizi seyirciye yakalatmak. Onu yakalarsa seyirci hem sizin heyecanınız geçer hem de ondan sonra istediğiniz tepkiyi izleyenlerden alabilirsiniz.
Aynen.
O boş salonda koltuğa oturdum. Adeta o mırıltıyı duydum. Adeta o kokuyu aldım. Yani ben o salonu doldurdum kafamda. Ve heyecanlandım. Bu heyecan benim o işten de tat almamı sağladı. Sahneye çıkmak değildi ama seyirciyle yeniden temas kurmak müthiş ve güzel bir şeydi. Ayrıca şuna dehşet içinde şahit oldum. Aşağı yukarı bizim kabare tiyatrosunu kapatalı 32 sene oldu. Ne kadar taze tutmuşlar. Ne kadar güzel, ne kadar keyif aldım. Zeynep olayın başında bir soruyla başlıyordu. Metin Akpınar'ı sahnede canlı seyredenler el kaldırsın diye. Ben görmüyordum, sonra Zeynep'ten öğreniyorum. Salonun üçte biri sahnede izlemiş. Yani aşağı yukarı benim jenerasyonum güzel atları binip gittiler ama... Kalanlar da gene oradaydı. 6 yaşından beri gelmiş, işlemiş olanlar da vardı. Video kasetlerden vesaire görenler, ilgilenenler. Onlar da üçte bir. Üçte bir de YouTube'dan falan yakalayan, televizyondan yakalayanlar, filmlerden yakalayanlar. O kadar taze tutmuşlar ki müthiş bir sevgiyle, saygıyla karşıladılar beni. O beni çok heyecanlandırdı ve gerçekten gurur duydum. Ben çok gururlu, odurlu falan bir adam değilimdir. Yani çok özen göstermem ona. Ama gerçekten gurur duydum. Yani yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu, topluma ne kadar mal olduğunu, büyük popülasyonun bunu yakalayıp birbirine anlattığını falan keşfettim ki bence mükemmel bir şeydi.
Kesinlikle.
Biz kendi aramızda da şöyle değerlendirirdik onu. Ya biz müthiş bir öncül görüş sahibiyiz, prevensyon sahibiyiz, geleceği gördük. Ya da bu toplum hiç kımıldamadı. İkisi de. İkisi.
Genç nesle bu kadar ulaşmak çok enteresan. Bir de bu kadar kutuplaşmış bir toplumda birleştirici bir rolünüz var. Herkesin sevdiği olabilmek çok enteresan. Sizi Zeynep'le söyleşinizde ben izleyemedim. Ama bana çok enteresan hikayeler anlatıldı. Ben önden bir soruşturmaya çalıştım. Mesela bir genç kız çıkıyor ve diyor ki benim babam her rakı sofrasına oturduğunda Metin Akpınar'a da bir kadeh ayırırdı. Yani onun bir sandalyesi olurdu. Ve bu gösterinin olacağı bilinmiyor. Babası kısa süre önce vefat ediyor ve kız oraya gelip bunu anlatıyor. Çok acayip bir şeymiş.
Gerçekten
yani.
Çok enteresan. O sofra adabında aramızdan ayrılanlar için yapılan bir şeydir. Hmm. Mesela Atatürkçüler de bir rakı korlar Mustafa Kemal adına sofraya. Ya da kaybettikleri bir yakınları arkadaşları için sandalye pek değil ama rakı ve servis vardır. O babacığı ben ölmeden yapmış onu. Çok teşekkür ederim.
Çok
demek
duygusal.
Ki sofrada benler olmayı istemiş.
Evet, çok istemiş. O, keşke
güzel,
olsaymış
güzel bir talep,
o.
Güzel bir talep.
Evet, ben onu dinleyince çok acayip hissettim. Peki şimdi iyi ki yapmışım var bir belgesel. Ardından sahneye adanmış bir ömür. Çok da güzel bir kitap. Zeynep onu böyle güzel örmüş. Tam bir nehir söyleşi gibi değil. Hem sizin cümleleriniz var hem de dönemi güzel anlatıyor. Üstüne Metin Akpınar ile muhabbet var. Şimdi onun üstüne benim söyleşi yapmam çok zor. Nasıl çıkacağım buradan? Biraz bu nasıl olunuru konuşalım da istedim. Hayır, yani hayır. Burada bir olma var. Nasıl olmuş da Metin Akpınar olmuş. Kelimeler yazıyorum sizinle ilgili. Girişken, iyi dinliyor. Hem oyunları, yani oyunun kendisini, karşısındakinin repliğini de iyi dinliyor hem de seyirciyi. Her yerde gözü var. İyi bir yönetici, bu zordur mesela. Sorumluluğa talip olmak. Bu bugünün modern insanında hemen hemen hiç olmayan bir şey bana göre. Yani insanlar sorumluluklarını, yükümlülüklerini her türlüsü, en basitini bile atmaya çalışırken tersini gördüm size bakınca. Zamanlamayı iyi bilmek. Pandomim belki o Oğuz Aral dönemimden geliyor. Siz şimdi görmüyorsunuz ama Metin Bey bana anlatırken yaşıyor yani. Dinamik, zeki, sahnede büyümek. Daha yüzlerce güzel kelime yazarım. Sizce nasıl iyi oyuncu olunur?
Yani oyunculuk çok farklı bir olgu. Hatta bazıları onu şizoid diye tanımlar. Başkasının rolüne girmek, onu canlandırmaya çalışmak ne kadar aptalca falan diye yorumlayanlar vardır. Halbuki o çok güzel bir dildir. Çok güzel bir dengedir. Eski tabiriyle mükemmel bir ahenktir. Neyin ahengidir? Beyin enerjisi, duygu, söylem ve eylemin ahengidir. Şimdi bunu böyle ifade etmek kolay. Ama bunları birlikte yapmak işte oyunculuk odur. Teknik olarak da son zamandaki araştırmalarımdan öğrendiğim kadarıyla anlatmaya çalışayım. Bizim beynimiz ortalama 1 kilo 350 gram güzel bir beyin. Çok da güzel değildir. Yani yağlı, sulu, baksanız böyle çok iç açıcı bir şey değildir. Ama içi mükemmeldir. Yani 100 milyar hücresi var. Her hücre bir beyin. Lütfen öyle düşünün. Öyle büyütün. Yani evrende gördüğümüz yıldızlar kadar hücremiz var adeta ve evreni yaratıcı beyne sığdırmış ama beyin evrene sığmıyor. Öyle bir yapı. 1 trilyonda yardımcı hücresi var ve beynimiz bizim 2 yarım küreden meydana gelmiş. Sağ yarım küremiz genellikle matematik, akıl. Sol yarım küremiz de duygu. Başka bir ifadeyle sağ beynimiz egoisttir. Sol beynimiz toplumsaldır. Bunların ortasında yapı olarak da daha sert, daha yoğun bir tabaka vardır. Onun içinde de 374 bin bağ var. Sağ beyinle sol beyni bağlayan bağlar. Bunlar asla yalnız egoist ya da yalnız toplumsal karar vermezler. Dışarıdan bir tepki geldiğinde kortekse sorulur. Oradan gelen bilgiye göre bunlar aktive olur. Ve birbirleriyle, gene eski tabiriyle kullanacağım çünkü o güzel, istişare ederler. Çok korkunç ve çok hızlı bir istişare olur ve oradan karar verir. Bu kararı da verirken belli bir dalga boyunda yayın yapar beyin. Beynimizin aşağı yukarı 4 tane dalgası var. Alfa dalgaları, beta dalgaları, tika dalgaları, delta dalgaları. Burada aktörlüğü ilgilendiren, oyunculuğu ilgilendiren, aura diye tanımladığımız olay bu beta dalgalarıyla olur. Beta dalgalarıyla oyuncu beyninin tamamını kullanarak, altyapısıyla, bilgisiyle, beyin enerjisi, duygusu, söylem ve eylem ahengiyle bir şey anlattığında izleyicinin aynı merkezlerini aktive eder. Yani o titreşimin bir rezonansı olur.
Aynı nöronları kullanıyoruz tabii,
evet,
ki biz de.
Evet, tabii. Aynı merkezler aktive olur ve izleyen identifikasyonu başarır. Sahneyle özdeşleşmeyi başarır ve sizi o zaman beğenir, daha iyi algılar, takdir eder. Beğenmeyebilir, şart değil. Ama bence seyirciyle ilgi böyle kuruluyor.
Evet, duyguyu harekete geçiriyorsunuz çünkü siz.
Tabii duygu da var, akıl da var, her şey var bunun içerisinde ve ciddi bir birikim var. Ha, şimdi bu nasıl olur'a baktığınız zaman ortada biraz tradisyonel, hatta yani sadece ebeveyinden değil, daha eskilerden de gelen bir altyapı var. 2 Kasım 1941'de doğduğumda kitabı yazmaya başlamışım. Zaten öyledir, yaşam öyle bir şey. Doğduğunuz anda ölüme giden bir sürece başlıyorsunuz. Bütün canlılar için öyle. O öyküyü doğru yaşamak, güzel yaşamak, iyi yaşamak size mükemmel bir birikim sağlıyor. Ve kaçınılmaz sonu da bir anlamda yenmek için sabit eser bırakmaya özen gösteriyorsunuz. Bence sanatsal yapıların çoğu ölüm korkusunu yenmek içindir. Bir sabit eser bırakmak. Sanatçı yaşarken ölümlüdür ama öldükten sonra ölümsüzdür. O yüzden hem sanatı hem tiyatroyu, özelinde de kabare tiyatrosunu doğru bilmeye çalışmak, doğru öğrenmeye çalışmak, doğru ezberlemek, doğru anlatmak çok önemli. Düşüncenin en saygın, en soylu biçimi sanat. Genelinde sanatı böyle yakalarsanız onun ne kadar gereksinim olduğunu, bir toplum için vazgeçilmez olduğunu da yakalarsınız. İnsanları birbiriyle temasa geçiren, her şeyi yeniden düşünmeye sevk eden, bütün kavramları kelimelerin kapsamıyla yeniden tartışan, bir anlamda sahneye identifiye olup kendini onun yerine koyup kendini sorgulayan, olumsuzu görüp doğruyu öğrenen, öğrenmeye çalışan müthiş bir alışveriş vardır sahneyle bunun arasında. Ve bu hem tradisyonel olarak taşıdığımız hem ebeveynimizden kalan genetik mirasla ben bu kitabın ön sözünü yazılmış kabul ediyorum. Ondan sonrasını ben yaptım. Tabii bir beynin hafıza kaydı 3,5 yaşına kadar falan yoktur. Ondan sonra ya size o yaşamın o bölümü anlatılmıştır, oradan kalmıştır, ya da o bölümü bilmezsiniz siz. Ama ondan sonra beyin kaydetmeye başlar. O bellek bir anlamda kendi kendini yetiştirerek, geliştirerek hafıza gücü kazandırır insana. Ben o bakımdan da şanslı bir insanım. Yaratıcının biraz cömert davranması, gözlem beceriniz, çevreye bakmak, baktığınızı algılamak, onu biriktirmek, oradan kendi kararınızı vererek bir şey çıkarmak. Bu genelinde anlatmaya çalıştığım olgu aynı zamanda bir rol çalışmada da aynıdır. Siz malzemeyi alırsınız, yazar bir şey yazmıştır. Sizin dağarcığınızda müthiş birikim vardır. Onları kararsınız ve kendi beyninizden, gönlünüzden yeni bir dille, ala sizin dilinizle anlatırsınız. Bu işte aktörlüktür yani.
Dağarcığımızda gerçekten müthiş bir birikim var mıdır hepimizin?
Yani böyle doğmadım ama evet, öyle oldu.
Tabii. İşte hayatınıza bakınca Aksaray güzel bir beslenme alanı olmuş. Aslında sokak satıcıları da birer sokak müzisyenidir.
Tabii.
Zamanında çok vardı onlar.
Tabii.
Siz oyunlardan çok beslenmişsiniz. Bu belgeseli dinlerken dedim Tilbe Sara'nın sesinden ne güzel oyun isimleri duydum. Metin Ant kitapları gibiydi bir anda. Yani bir de sizin için hep şu kelimeler, şu sıfat aklıma geliyor. Ercan Kesal'la konuşurken o şöyle bir şey söylemişti. Ben yaşam oburu bir insanım, yaşam oburuyum demişti. Ve domates gibi bir adamımdır. Domates nasıl ki bir pilavın içine girer, domatesi pilav dersiniz. Makarnaya girer, domatesi makarna dersiniz. Her şey kendi rengini ve tadını verir, ismini verir demişti. Size bakınca da çok yaşam oburu, yaşama iştahla bakan bir insan görüyorum. Yani
evet, Zeynep'in de tanımlaması böyleydi. O da beni çok sevindirdi. Ben de onu bilgi açlığı diye yorumluyorum. Öğrenmeye açım, merak, araştırmaya açım ben. Öyle burçlara falan inanmam. Ama Akrep Burcu'nun ortak yanı olarak bu anlatılır. İşte buna iyi casus olurlar, iyi araştırmacı olurlar, iyi doktor olurlar, iyi aktör olurlar. Ben şimdi mesela Akrep Burcu'yum. gökyüzüne baktığınız zaman Skorpiyon takım yıldızlarını akrep şeklinde görürsünüz. Nerede? Düzlemde. Uzayda akrebin iki kıskacının arasında 8 astronomik yıl fark vardır. Şekil esasında amorftur.
Metin Bey hepsini çiziyor şu anda. Gökyüzü çizdi, bana gösteriyor. Şahanesiniz.
Yani o yüzden Bursa'ya inanmam ama böyle bakılırsa 100 seneye, 200 seneye aynı tarihlerde nelerin olduğuna bakılırsa istatistik olarak akrep burçları böyle davranılır denilebilir. Ama şimdi New Orleans'da doğmuş bir akrep burcuyla Aksaray'da doğmuş bir akrep burcunun birbirinin aynı olması imkanı yoktur zaten.
Sizin müziğe ilginiz, edebiyata ilginiz, çevreye bakışınız, çevreye açlıkla ve merakla bakışınız ve sporla da ilginiz var. Zamanında kaslarınızı gördüm. Maşallah, yani o bacak kasını yapmak üst kası. Çok acayip bir şey değil mi? Yani
evet,
o
yani
açlık,
ondan da bir şans merak... esasında tabii çalışma. Ona quadriceps deriz, dört başlı adele. Bugün ben asansörü olmayan bir evde oturuyorum. Dört katı hala çıkabiliyorum. İnliğe inliğe. Dolayısıyla o sayededir. O bayrak taşırken gördüğünüz kaslar sayesindedir. Ben esasında çelimsiz bir çocuktum. Ben o kasları çalışarak yaptım. Özellikle de Pertevliyel Lisesi'nde. Ağırlık falan halterci değilim ama işte body çalışması diye yorumladığımız kasları geliştirmek. O bir de eklemlerin elastikiyeti bakımından da çok önemlidir. Çünkü aktör de yumuşak eklemli olmalı. Yani bizim rahmetli mesela benden daha yumuşaktı Zeki. Yani oyuna mesela bir yere koy, clown şemsiyesi gibi çöker kalır. Yere bu kadar güzel düşen adam görmedim ben. Bu kadar güzel aktör görmedim. Hiçbir yerini inciltmez ve yumuşacık adeta yatar. O da bir bedensel fiziksel beceri. O yüzden aktör komple dediğimiz atlet komple demektir. Beyninizle, göğününüzle, kasınızla, sinirlerinizle bunu yapmak. Nasıl olunur derseniz, beynin hikayesi aşağı yukarı 2,5 milyar yıl. İnsanın hikayesi 2,5 milyon yıl. Yani bizim beynimiz o ilkipsiler dediğimiz prokordatalardan başlayıp, bugün 52 santimlik medunas finalis omurgalarımızın içinde güvene alınmış, onun içinden çıkan ganglionlar sinir uçlarıyla bir böyle ağdır. Bence önemli olan o. Sonra onun içine bağ dokusu girmiş, kaslar girmiş, kan girmiş, man girmiş, insan olmuş. Ama beyin, medunas finalis ve sinir sistemi insandır, aktördür, canlıdır.
Böyle bakıyorum. Sizin tıbba çok meraklı olduğunuzu söylerler. Siz de söylüyorsunuz. Babanızın işinden geliyor herhalde ilk önce.
Yani o esasında bir eksiklikten, bir baskıdan kaynaklanıyor. Yani babam diplomalı bir eczacı değildi. Ama evinin ekmeğini eczacı olarak çalışarak yapardı. O yüzden de sömürüldü diye düşünüyorum o dönemde. Ben de eczacı olmayı istedim ama yolum oraya gitmedi benim. Ben edebiyat olarak girdim liseye. Matematik zekamdan çok edebi zekam öndedir. O yüzden de eczacı olamadım. Ama okuldan çıkınca bizim Nurlar'da Yasin Şerafettin abimiz vardı, mahallemizin eczacısı. Eczaneye gelir eczanede çalışırdım ben. Yani o boyutta çalışırdım ki hem raftan ilaç alıp vermek değil, ilaç yapmak meselesinde. Bayağı bildiğimiz öksürük kapını, kodeyini modelini yaparım ben. Hala da yaparım. İğne yapmayı öğrendim. Tansiyon ölçmeyi bilirim. Hatta minik cerrahi operasyonları dahi, apse açmayı falan dahi severek yaparım.
Bu arada arşivcilik var mı sizde biraz? Saklamayı seviyorsunuz gibi geliyor bazı eşyaları ama.
Yani o da bana annemden kaldı diye düşünüyorum. Ben naylon torbaya bile atmam ben. Düğümlerim, onun bir torbası vardır, onun içine korur, bir gün lazım olur.
Evet.
Aslında arşivcilik bizde eksiktir, evet. Yoktur hatta. Keşke olsaydı. Ama ben de işte son zamanlarda biraz yaşa bağlı demansım başladı ama bildiğim kelimeler dahi biraz geç geliyor bazen. Onun dışında kuvvetli bir belleğim oldu. İyi besledim, iyi baktım. Beyin çalıştıkça güçlenir, öğrendikçe dolar. Onu da doğru kullanmayı da öğrenir. Böyle bir beyin enerjisi olarak şanslı olduğumu düşünüyorum.
Ya şimdi biriktiricilikle arşiv yapmak başka şeyler tabii ki. Ben de biriktirici bir tipimdir ama bazen de arşive kaydırırım onu. Sizin şimdi eski deve kuşu kabere zamanındaki bazı şeyleri, fotoğrafları, o metinleri sakladığınızı gördüm. Bunu evet. Çok insan yapmıyor. Çok enteresan geldi.
Çok teşekkür ederim. Bu güzel bir tanımlama. Ben yaşamımda son anlara geldiğim kanaatindeyim. Bizde yaş ortalaması 73 falandır Türkiye'de erkeklerin ömrü. Ben 81 yaşından 5 ay aldım.
Maşallah, maşallah. Yani
yukarıdaki tayin eder ölüm tarihini. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz ama oraya doğru gidiyoruz. 2-3 tane hedefim vardı. İşte biri belgeseldi. O da sağ olsun Selçuk Metin sayesinde gerçekleşti ve oldu. Çok da mutlu oldum. Ben böyle şehvetle konuşmayı sevmeme rağmen, Nazım Usta'nın dediği gibi şehvetle konuşmayı severim. Ama yazma özürlüğümdür. O da biraz perfeksiyonizmden gelir. En iyisini yapmak boyutuna girdiğiniz zaman çok yırtıp atarsınız. O da beni rahatsız etti. O yüzden yazma özürlüğümdür. Ama Zeynep sağ olsun kitabımı da çıkardı. Yani kitapsız bir adam değilim ama bu bağlamda yazar değilim. Onun için belgesel kitap oldu. Şimdi bir hedefim daha var. Deve Kuşu Kabare Müzesi yapmak.
Ah evet, onu da soracaktım.
Demin
çok
söylediğiniz
güzel.
Şeyden oraya vardım ben de. İnanın hala eski terlikler, ayakkabılar, buruşmuş. Gene onları da saklıyorum. Depoda duruyor. Ataşehir Belediyesi müzeyi birlikte yapalım diye çok sıcak yaklaştı, bana kucak açtı. Yapacağımız dönemde de başkanı aldılar görevden. Oralardan biraz aksadı. Sonra belediyeler malum gelir yetersizliği oldu. Yeni yeni tekrar başladılar şimdi. Kaba inşaatı bitirdik. Orada bir Deve Kuşu Kabare Müzesi olacak.
Neler var içinde? Kostümler mi var?
Yani hayallerim de var. Gerçekler tabii hayallerden biraz farklı oluyor. Biz Deve Kuşu Kabare ekibi olarak çok şehit verdik. Yani ben baktığım zaman yani canlı mahluk kalmamış etrafımızda. Sinemada da bir film seyrettiğim zaman öyle hissediyorum. Tiyatroya baktığım zaman, resimlere baktığım zaman öyle hissediyorum.
Ve erken vefatlar aslında.
Evet, bir cennet odası düşünüyorum. Yani bir minik oda olacak, o mavi şeyde fonda hologramlarla Haldun Taner geçecek, Zeki Alasya geçecek, efendim Nezih oturacak, Gişeci kızımız, Taşımacı kardeşimiz, hepsini böyle bir cennet odasında halkıma göstermek, algılatmak istiyorum. Ekonomik olarak çok zor olduğunu söylüyorlar. Ama her şey ucuzladığına göre bence o da ucuzlayacaktır. Belki sponsorla falan onu gerçekleştirirsem böyle bir cennet odamız olacak. Bizim vizyel olarak 6 oyunumuz kayıtlı maalesef.
24 oyundan değil mi?
Evet, yani o zaman yoktu ama.
Evet.
Yani ilk insanlığın lüzumlu yoktu. Eşim düğün salonundan bir kameraman getirdi de kaybettim.
Öyleymiş. Bir de ne kadar çok oynamışsınız her oyunu. Şaka maka değil.
Bir sene oynadık bir sene.
Evet.
Ve de röprizi çok az yaptık. Röprizi yapmadık aşağı yukarı. O yüzden kayıt yok. Audio kayıtlar var. Onlar da maalesef yetersiz ama ben audio kaydı çok itmiyorum. İnsan kulaktan dinlediği zaman görseli kendi beyninde yaratıyor.
Yaşayın tabii ki.
Ve o ala onca oluyor. O müthiş bir zenginlik kazandırıyor. Bugün kitapta da bir satırı okuduğunda o tümcede anlatmak istediklerimizle onun beyninde açılacak pencere, onun gideceği derinlikler kitabı kitap yapacak. Yoksa 81 seneyi 176 sayfaya sığdırmak zor bir iş. Tabii. Zaten imkansız. Ancak buna güveniyorum ve aynı sahne gibi kitabı da kitap yapacak olan budur diye düşünüyorum. Müzeyi de gerçekleştirirsem ben de kitabın sonunda Zeynep'e anlattığım gibi belki o güzel atları bilip meşhur bir istikamete doğru gideriz.
Ya şöyle değil mi? Peki huysuz ihtiyarlık nedir? Siz diyorsunuz ki bunu sık sık demişsiniz. Rastladım çünkü. Ya ben daha bilge bir adam olacağımı düşünüyordum. Daha böyle rahat belki de. Bilgeden çok kelimeyi öyle kullanayım. Ama huysuz bir ihtiyara dönüştüm diyorsunuz. Hiç öyle görmüyorum. Nedir o huysuzluk?
Şimdi ben çevremde şunu gördüm. Yani bilgiye ulaşan, bilgiyi biriktiren, duygusunu da kontrol edebilen, sorumluluk şuuru olan insanlar yaş aldıkça delikanlı dönemlerindeki hızlı kan dolaşımı biraz yavaşlayınca, kas biraz eriyince beyin daha aktive olup biraz daha hoşgörülü, biraz daha bağışlayıcı, biraz daha eskiden günümüze yararlanmak ve bunu geleceğe aktarmak gibi bir görev ediniyor. Buna bilge insan diyoruz. Hedefim oydu. Ama benim deli kafam durmuyor. Ben öfke kontrolünü öğrenmeme rağmen her zaman uygulayamıyorum. Bir de her şeyi dert ederim. Sana ne değil mi şimdi olanlardan? NATO'ya gireceğiz mi, çıkacağız mı? İsviçre girsin mi, girmesin mi? Girmezsem ne koparırım Amerika'dan? Bu Amerika başıma nereden çıktı? Ben onları mesela ikisini de İsviçre başkanıyla şeyi, Finlandiya başkanını Adnan Menderes'i olarak görüyorum. Bizim ikili anlaşmaları imzalayıp Kore'ye asker göndermemiz ve Amerikan dostu hayranı olmamız orada başlamıştır. Yani inanınız mesela Amerika, Amerika, Türkler dünya durdukça beraberdir seninle hürriyet savaşında. Şarkı ezberledik biz ya. Hiç alakamız yok yani. Canım Rus salatası, Amerikan salatası oldu. Finike portakalı, Yafa portakalı, Washington portakalı oldu. Ya Diyarbakır karpuzu, Washington karpuzu oldu. Böyle bir Amerikancılığa girdik. Çok da yararımıza olmadı. O yüzden şimdi İsviçre ile Finlandiya'nın NATO'ya girmesini böyle yorumluyorum. Kendilerine zarar verecekler. Halbuki öyle güzel iki ülkeydi ki onlar. Şimdi buna mesela ben niye dert ediyorum? Sana ne kardeşim? Sen şimdi yaşa, yemeğini ye, uykunu rahat uyu, kitabını oku, güzel şeyleri seyret, etrafa bak. Böyle yaşa. Hayır, ben öyle değilim. Ben kavga çıkıyorum. İçimde de kavgacıyım.
Ama bu huysuzluk mu olur bilmiyorum. Ya zaten insanların bugün size çok ihtiyaç duyması Türkiye'de. Böyle bir isim birliği varsa isim birliği yapması sizin hakkınızda. Yani kime güvenebiliriz? Siz o güveni hiç kırmadınız yıllar yıllar yıllar boyunca. Pek çok insana güvenimiz kırıldı Türkiye'de. Belki odur, o sorumluluk sahibi olmak. Hani siz sık sık diyorsunuz ya, kabadayı imajı aslında çok abartıldı benimle ilgili.
Şehir efsanesidir evet. Yani.
Yani delikanlı, sorumlu biriydim diyorsunuz.
Mahalle delikanlısıyım ben yani. Evet. Benim çevremde yetişen bütün dostlarım da öyleydi. Arkadaşlarım da öyleydi yani. Öyle bir çete değiliz, ekip değiliz. Birilerine zarar vermek için planlar yapmayız. Menfaat için planlar yapmayız. Öyle bir şeyimiz yoktur.
Ama şimdi bir abi olarak görüyor bence insanlar.
Ama
bütün
işte
Türkiye'de
o doğru
var.
Delikanlılık bitmiyor.
Evet.
Ona işte delikanlı diyoruz. Delikanlı da şeyden geliyor yani. Kanı damarında biraz hızlı dolaşan. Delikanlılık iyidir, güzeldir. Ama kaba dayı zaten negatif bir tanımlama. Kaba ve dayı. Külhan Bey'i hamamın göbek taşının kenarında Külhan denilen daha sıcak bir yer vardır. Oraya Külhan denir. Külhan Bey de oraya girip orada hamamda şarkı söyleyene Külhan Bey denir. O da çok hoş bir şey değildir.
Peki insanların sizi böyle sağduyunun sesi olarak görmesinin sonuçlarından birkaçını yaşadınız ve mahkeme salonlarında tost ve ayranla gördük sizi.
Evet. Benim aslında ilaçlarımı alacağım.
Evet, evet.
Yani aç karnına aldığım ilaçlar vardı. Polisler geldiğinde onları aldım çıktım. Ama bir şey yedikten sonra alacağım ilaçlar vardı. Altyapı yapmak için ne yiyebilirim burada dedik. Kaşarlı tost ve çay. Onu rica ettim, o geldi. Hemen arkadaşlar da onu şak yakaladılar. Çok da güzel bir resim oldu, güzel bir an oldu. Ooo, demin sohbetini açmak üzere olduğumuz olay hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Dünya Tiyatro Günü'nde... İki sene evveldi galiba, bir tiyatrocu bildiriyi yayınladı. Orada dedi ki, dünyanın herhangi bir yerinde oynanan oyun, dünyanın başka bir yerinde tarlaya ekilen tohumdur. Bu beni çok heyecanlandırdı. Ben o demin söylediğim 1 trilyon yardımcı hücrenin 250 milyonun bu işlere baktığını zannediyorum. Biraz ütopik bir tanımlama, bilimsel değil ama... Öyle bir beyinsel rezonans, öyle bir açlık, öyle bir tokluk birlikte yaşıyor ve geliyor. Bunu bireye indirdiğiniz zaman, bireyde de Metin Akpınar, Metin abi ya da oyuncu ya da sosyal adam, sorumluluk taşıyan bir adam olarak birilerine tohumlar ekebildimse benim müthiş mutluluğumdur bu. En büyük hediyemdir.
Bizatihi siyasete katılmayıp bu kadar siyasette bir figür olabilmek, insanların dışarıdan güvendiği
İnanın,
çok
çok
acayip
zorlandım.
Şey.
Ahmet Ecevit'ten iki kez ciddi teklif aldım. Başka minik teklifler de oldu. Ama Ecevit'i çok sever ve sayardım. O yüzden ricam oldu ondan. Dedim ki, efendim ben sizi çok seviyorum, çok sayıyorum. Sizin sözünüzü de kırmak istemiyorum. Ama ne olur gelin Metin Akpınar'a kırmayalım. Yani ben başka bir boyutta büyüdüm. Başka bir şeyler verdim halkıma. Şimdi bir taraf olursam, bir yönü seçersem onu kaybedeceğim. Allah rahmet eylesin, saygıyla karşıladı. Teşekkür ederim dedi ve ısrarcı olmadı. O yüzden... Parlamentoya giremedim. Milletimin vekili olmak yerine milletimin sanatçısı oldum. Millet sanatçısı oldum, devlet sanatçısı yerine.
Ya bu arada Barış Yarkadaş çekmişti o fotoğrafı, tostlu olanı. Geçenlerde de şöyle bir şey oldu. Barış Yarkadaş yine bir tost videosu çekti. Şimdi hatırlamıyorum, Anadolu'nun bir yerindeydi galiba. İçi boş, sadece salçalı tost satılıyormuş.
Ne yazık.
Ekonomik
ne yazık,
durumu
ne yazık,
çok iyi anlatan bir durum. Düşünsenize, tost üzerinden Türkiye analizleri. Türkiye'nin çok önemli bir sanat sanatçısı mahkeme salonlarında tostla görüyoruz bir sahne. Ya da diğeri insanlar kahvehanelerde artık içi sadece salçalı çünkü kaşar peynir bile koyduramayacak derecede kötü durumdalar. Öyle tostlar yiyorlar. Böyle bir devir yaşıyoruz.
Çok yazık. Gerçekten çok üzülüyorum. Balık ekmek 35 lira olmuş.
Tabii.
Yani 5 kişilik bir aile balık ekmek yemek için Karaköy'e gelse, orada bir de turşucular vardı. Orada çok yakışır balık ekmekle o. 325 lira harcamak zorundaymış. Korkunç bir rakam bu. Buraya kadar gelmişiz.
Çok acayip bir dönem yaşıyoruz.
Maalesef tabii. Biz kabare tiyatrosunda hani o öncül görüş diye tanımladığım olayda kabare tiyatrosunun gereği olarak biraz dev aynası kullanırız. Olayları agrandize edip gösteririz. Yani kötüyü gösterip, kötü sesi, kötü kokuyu burnuna üfleyip, yanlışı gösterip iyiyi özendirmek anlamındadır o. Enflasyonda iyice abartmışız. İnanın bugün o abarttığımız rakamlar çok geride kaldı. Bir tek onu yakalayamamışız. Bak her şeyi yakalamışız bugüne seslenmekte. Ama abarttığımız enflasyon bugün geride. Ve ne yazık ki önümüzdeki aylarda, hatta yıllarda da çok iyi olmayacak.
Bu kasetleri çekme kimin fikriydi yayınlama? Benim kuşağım sahnede izleyemese de onları izledi ve yasaklar mesela. Ya yasaklar benim beynime acaba neler ekmiştir diyorum. Yani çünkü en az 16 defa izlemişimdir ben onu. Daha çocukken sonrasında da çok çok izledik ama hani bir kaset geri verilmeden belli günü saati vardı. Çok izlerdik. Kimin fikriydi?
Orhan Gencebay'ın Kencebay'dır ondan esas soyadı. Kardeşi Burhan Kencebay. Onları bizden satın aldı, yaptı. Benim şöyle bir yorumum vardır. Hala da ısrarlıyım onda. Yani Türk popülasyonu, Türk milleti teknolojik ve farmakolojik kobaydır. Bu çok üzücü bir laf ama çok doğru bir tanımlama bence. Teknoloji bize gelir ya da gelişmekte olan ülkelere gelir. Orada sorunları giderilir. Gelişmiş ülkeler onu kendi ülkelerinde sonra uygularlar. Almanya'da telefon yokken bende kocaman bir telefon vardı. Arabada, teknede onu kullanırdım mesela. Ama sonra sorunları halledildi, bitti. Sonra Almanya kullandı. Bize teknoloji istediğimiz zamanda gelmiyor. Çünkü bizim toplumumuz gelişmede tek Allahlı dinlerden tarımla başlayıp çok Allahlı dinlere geçince, milliyetçiliğe geçince ve bunları hep atlayınca, buharlı makineyi atlayınca, bilgiyi atlayınca, bugün 0-4 dediğimiz, 0-5 dediğimiz yerleri de atlıyoruz. Yeni gelişme bize gene eskisi gibi geç gelecek. Biz üretmedikçe onları gene satın alacağız ve çok şey vererek satın alacağız. O yüzden bu sömürü hala devam ediyor. Yani Sayın Kılıçdaroğlu galiba ikinci kez söylüyor. Ben neoliberalizme karşıyım diye. İş oradan başlaması lazım. Çünkü dönüp de baktığımız zaman Cumhuriyet'in ilanından sonraki 16 sene örnek alınacak bir dönem. Tabii orada devletçilik vardı. Bugün devletçilik yok. Ama şeyi düşün, bunu anlatmak istiyorum. 100 sene Adam Smith'le Karl Marx çatıştı. Dünyayı Allah bullak etti bu iki çatışma. Allah'tan bir Keynes girdi, bir Keynesyen doktrin girdi. Karma ekonomi sistem diye bir şey çıkardı. O karma ekonomik sistemi uygulayarak Gazi Mustafa Kemal 29 sanayi buhranını atlattı. Bugün yerli milli dediğimiz şey o zaman öyleydi. Yerli malı, yurdun malı, her Türk onu kullanmalı slogandı. Ve öyle idare edildi o. O yüzden bugünden 16 sene geriye gidelim. Bir de 20'den 16 sene ileriye gelelim. Bir karşılaştıralım, ne yapmamız gereken ortaya çıkıyor zaten.
Peki kasetlerden memnunsunuz değil mi bu kadar zaman sonra? İyi ki çekildi diyorsunuz, yayınlandı
diyor
musunuz?
Yani benim için bırakılan her şey güzel. Hmm. Tabii oradan maddi gelir yerince sağlanmıştır, sağlanmamıştır. Hmm. Ondan ayrı tartışmalar. Hmm. Onun için bu teknolojik kobayız dedim. Bilmiyoruz ki biz geldiği zaman birileri bilenler o asimetrik enformasyon boyutunda bizden daha önce öğreniyorlar, daha önce kazanıyorlar. Biz sonra öğreniyoruz, aa diyoruz ama Allah'tan bir sabit eser kalıyor.
Peki ortaklık. Daha ilk bölümde Serdar Kuzuloğlu ile konuşurken çok güzel bir şey söyledi. Ben daha yeni Nedim Saban'ı dinledim dedi. Tiyatrodan bahsederken artık sahneye çıkmak çok zor derken şundan da bahsediyordu dedi. Ortaklık zor. Kimse arkasını dönmek ya da yüzüne bakmak için birine tam anlamıyla güvenemiyor bugün. Bu çok acayip bir şey. Siz 25 yıl ortaklık yaptınız. Bir bunun sırlarını soracağım. İkincisi sizin ikiniz arasındaki arkadaşlık, birbirine saygı, belki biri diğerinde kendinde olmayan şeyi görüyor. Bir de eşleriniz var. Şimdi eve gidiyorsunuz. Bence eşler de burada önemli. Hani Beatles'ı Yoko Ono dağıttı denir ya. Eşleriniz de aslında bu ortaklığa ortakmış gibi geliyor değil mi? Az bahsediliyor onlar ama.
Genellikle eşlerin işimize müdahalesini yasaklamışızdır.
Nasıl yaptınız
özellikle
onu?
Ben.
Öyle mi?
Yani.
Göksel Hanım çok saygılı zaten anladığım.
Evet yani her şöhretin arkasında bir kadın vardır falan denir ya. Evet, her evet. iyiliğin arkasında bir hanımefendi vardır. Gerçekten toplumun malı olduğun teşhisi koyup kendini geri çekebilen ama oradan destekleyen bir kadındır eşim Göksel.
Maşallah.
O yüzden de benim işime hiç karışmazdı. Ama biz de karıştırmazdık yani. Biz Oya'yla anlaşmazlığa girdik. Oya Edebi Kuşu Kabare Tiyatrosu'ndan ben ihraç ettim. Zeki ağzını açıp bir kelime söylemedi. Bizim saygımız, sevgimiz bu bağlamdaydı. O yüzden eşlerimizi karıştırmazdık. Karıştırsaydık zaten olmazdı. Ben evden çıkacağım, oyuna gideceğim. Konakta oynuyoruz o zaman. Hesaba kitaba ben baktığım için çok davetiye gördüm. Bir de 1,5 aylık bilet satıyoruz sanat tüketicisine. Eskişehir'den, çevreden gelenler oluyor. Adamlar sıraya giriyor, giriyorlar yer ayrılmış mesela salonun yarısı dolu. Adam ikinci sıradan istiyorsa imkansız bulamıyor. O yüzden bunu da yasak etmiştim. Davetiye verilmeyecek. Ancak yasal olarak işte savcıya vesaire 2-3 kişilik, 8 kişilik yer ayrılır. Çok önemli misafirler için de uzunlamasına birinci, ikinci sırayı kapatmak değil de geriye giden ikişer kişilik koltuklardan verilebilir diye. Tiyatroya gideceğim. Göksel dedi ki 5 kişilik bir davetiye istiyorum. Olmaz dedim. Daha dün ilan ettim. Kimse davetiye istemeyecek. Eşler dahil. Oya da istese vermem. Başkası da istese. Oyuncu arkadaşlarını da istese vermem, veremem. O da Selaniklidir. Ben çıktım arkamdan arabaya binmiş. Benden beraber tiyatroya gelmiş. Ben içeri girmişim. O sıraya girmiş. Gişeci görünce yenge ne yapıyorsun? Bilet alacağım oğlum diyor. Olur mu yenge ben sana vereyim. Yok demiş. Metin yasak etti. Olmaz ve sıraya girip bilet aldı. Bu hassasiyeti gösterince eşlerin ortaklığı bozma şansları olmadı. Hı hı. Ama dolaylı olarak etken olmuşlardır. Onu maalesef kabul etmek lazım. Şimdi Zeki Metin ortaklığına gelince bizim çok bilerek isteyerek değil ama içgüdüsel ve akılla doğruyu yakalamamızdan olsa gerek ortaklığın kitabını yazdık desem doğrudur.
Evet, birbirinizi çok beğenerek saygı duymuşsunuz diye düşünüyorum.
Yani yoksa aslında olmaz. Bütün insanlar ortaktır. Yani iki kişinin ortak olamamasının sebebi art niyetleridir. Dünyada sevginin üstüne bir şey zaten yok. Her canlı da bu sevgiyi alır. Bitki de alır, hayvan da alır, insan da alır. Birbirinizi severseniz ve birbirinizle bir kader birliği yaparsanız, bizim Zeki ile kaderimiz biraz müşterekti. İşte babalarımız aynı iş yerinde çalışırdı. O Laleli, ben Aksaraylıyım. Aynı çevreden, fizikten, iklimden etkilendik, ölü dolduk, piştik falan. Bunlar da bir tür yazgıdır. Ben fatalist değilim, kaderci değilim, saymam kendimi ama böyle bir gerçek vardır. Ondan sonrası esas, her insan birbirini sevmek zorunda değil. Ama her insan birbirini saymak zorunda. Sevgi, saygı altyapı taşıdır. Özveri hemen onun üstündedir. En önemlisi de üstte olan da demokrasidir. İki kişi arasında demokrasi varsa, bu iki kişinin demokratlığı şehirlerin kardeşliğine, ortaklığına, kentlerin, efendim devletlerin kardeşliğine, ortaklığına, hatta evrende bile yarın geleceklerse 30 sene sonra geleceklermiş, onu okudum geçen de. Onların dahi ortaklığı bakımından demokrasi vazgeçilmez bir şeydir. Biz Zeki ile bunu başardık. Ben de kavgacı bir adamdım, yaramaz bir çocuktum. Zeki de öyle bir mahalle çocuğu. Birbirimize daha anlaşamadığımız konularda volümümüzü açmamışızdır. O yüzden bu ortaklık yürümüştür. Yoksa ortaklık hakikaten çok zordur.
Bir de o saygıyı duyarken ya biz birbirimize saygı duymalıyız, demokrat insanlar olmalıyızdan çok ben arkada birbirinize beğeni de görüyorum. Yani eski röportajlarınızı da okudum, gazeteler falan da baktım. Hani Zeynep'in kitabında da var, onun dışında da hep birbirinize böyle saygıyla yani mesela siz diyorsunuz ki Zeki'nin el becerisi çok acayipti. Evet. Şunlarda çok iyiydi. Evet. O sizin için o ayrı bir yöneticilik becerisine sahipti. Çok iyi becerirdi o dengeleri diyor gibi. Ya da sahnedeki rolünüze dair hep böyle beğeni var. Birbiriniz için bir beğeni hissediyorsunuz.
Çok haklısınız. Bizatihi yarışçıyız biz.
Evet.
Yani iki ayrı parkurda koşan iki atlet düşünün. Öteki adına fedakarlığı çok zordur. Yarışı kendi kazanmak ister
evet,
insan.
Evet evet o manada.
Tiyatro böyle bir yerdir tabii, yani. Tabii, bir yarış tabii. alanı ama o kadar güzel bir iş bölümü olmuştur ki zeki, zekasıyla, aklıyla benim becerimi öne çıkarmak anlamında sahneyi bana bırakmıştır. Kendi yönetmen ve dekora çekilmiştir. Bu da müthiş bir özveridir ve müthiş bir başarıdır. Biz o yüzden öyle büyüdük, yürüdük. Hep başrolleri niye Metin oynar? Yani kavgasız, dövüşsüz. Niye ona verildi? İşte Kayseri'yle oynanacaksa benim kulak hafızam kuvvetlidir. Kayseri taklidini iyi yaparım. Tamam sen oyna, biz oynarız. Zeki mesela Kıbrıs şivesini çok iyi yapar. Oradan Kıbrıslıdır zaten kendisi. Ama başka şive yapamazdı. Yapmayı da sevmezdi daha doğrusu. Ben de o müziğe bayılırım. Severim aşağı yukarı bütün şiveleri. Becermeye çalışırım. Beceremediklerimi de çalışırım. O yüzden de sahne bölümünü bana bırakmıştır. Kendisi de yönetmenlik, dekor, yazarlık boyutunda kendini geliştirmiştir. Bu iş bölümü dahi hem sevgi, hem saygı, hem özveridir.
Bir de karşılaştırılmak zor hayat boyu. Yani isimleriniz karıştırılıyor, hangisi daha iyi muhabbetleri ediliyor ya da siz yöneticisiniz. Mesela maaşları düzenleyen belki de kişisiniz.
Parayı ben yönetiyorum.
Evet, evet.
Zeki de ona kızardı, onu samimi söylemek lazım. Şimdi Zeki çok merhametli bir insandı, Allah rahmet eylesin. Usta çocuklara zam yapalım derdi. Ama hesabı kitabı yapardım. Bu durumda verilemez. Yani biz gelen paramız iyiydi çok şükür. Ama yedek akçemizi biriktirmek zorundaydık. Vergilerimizi birinci gün yatırırdım ben. Sonradan öğrendim 45 gün sonra yatırmayı. Çünkü sonra mesela uzatılıyor, sen peşinden ödemiş oluyorsun. Artı o paradan 45 günlük gelirini kaybediyorsun. Onu da Nurlar İçinde Yatsın Selahattin Beyazıt öğrettiydi bana.
Bu arada o kadar çok ek iş yapmışsınız ki.
Zeki de ben de.
Evet ikiniz de. Yani düşünüyorum Türkiye'nin en önemli, en bilinen sanatçılarından ikisinden bahsediyoruz. Zeki Alasya ve Metin Akpınar ama tamam bunlardan önce yaptığınız işler. Mesela Mahmut Paşa'da piramit mendil satmaktan Amerikan sigarası kaçakçılığına kadar. İşportacılık.
Tabii kaçakçılık değil de o kaçak sigarayı alıp evet, satardık. Yani, pazarlamacı.
Tatlı bir şekilde söylüyorsunuz. Plasiyerlik, işportacılık, tiyatrocuyken dublaj, kaşık oymacılığı. Bu çok enteresan. Kaşık oyup dükkanlara veriyorsunuz satsınlar diye.
Harika bir ilgidir.
Reklam, gazino şovları var. Daha sonra siz bir çocuk mağazası açmışsınız birlikte Nişantaşı'nda. Batmış. Kipa var meşhur. Kitle pazarlamanın kısaltılması.
Hastane var. Kent hastanesi var.
Hastane var. Yani hep ek iş yapmak durumunda olmak nedir ya Metin Bey?
Şöyle bir şeydir o. Sanatçılık, özellikle mizah ciddi bir disiplindir. Sanat tüketicisinin bir bölümü bunu nispeten kolay ve herkesin yapabileceği bir şey olarak yorumlar. Ama çok ciddi bir disiplindir o. Ben mesela bugün bile artık yaşlanmama rağmen hiçbir randevuma geç kalmam. Niye? Çünkü ben 30 küsur sene, 40 küsur sene belli bir saatte belli bir yerde olmayı öğrendim.
Buraya da Metin Bey benden erken geldi.
Evet.
Ben yarım saat erken geldim o benden.
Ben çeyrek ala çıktım, trafikten korktum. Bu çok önemli bir şeydir. Bu disiplindir. Beni o işlere davet eden dostlarım, ortaklarım bunu yakalayarak beni davet ettiler. Bir de box office'imiz iyiydi. Bu adam girdiği yerde söylerse inandırıcı olur mantığından da. Bizim ürünümüzü ve hizmetimizi doğru satacağımız gerekçesiyle beni aralarına aldılar. Yoksa ben aktör doğdum ama tüccar doğmadım. Tüccarlık öğrenilir, tüccar doğulmaz.
Öğrendiniz mi?
Öğrendim sayılır.
Peki ya sofralar?
Şimdi sofra muhabbeti nereden geldi? Niçin o kadar var? Niçin adeta şehir efsanesi olmuş? İşte sabahlara kadar içkiler, sohbetler, muhabbetler. Benim esasında sahnemdir sofra. Özellikle de tiyatrodaki aktivite bittikten sonra sofra uzadı ve büyüdü.
Evet.
Kendimi asla kıyaslamam ama Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamına da baktığınız zaman doğumundan 19'una kadar mesleğini öğrendi. Yani askerliği öğrendi. İdadi'de okudu, harp okulunda okudu, savaşın içinde gelişti. Napolyon hayranıdır, Fransız hayranıdır. Oradan müthiş bir savaş ilmini öğrendi. Uhud Savaşı'nı da bilir, Waterloo'yu da bilir, niye yenildiğini de bilir, hilal şeklinde kuşatmayı da bilir. Fahrettin Altay'ın süvari alayını niye sakladığını da oradan öğreniyorsunuz. Müthiş bir deha. Türkiye işgal edildiği zaman işgali en önde karşılamayıp geri çekilerek Samsun'a çıktı. savaşın içinden ayrıldı. Kafasındaki egemenlik kayısı şartsız milletindir düsturunu birinci madde olarak yazdı. Kafasında da o vardı zaten. Ondan sonraki dönemde bir siyasetçi, bir devlet adamı oldu. Ondan sonra da yaşamını sofrada kurduğu cumhuriyeti yaşatmak anlamında bir şeyler üreterek, ona sahip çıkmayı anlatarak yaşamını ayırdı. O yüzden Atatürk sofraları çok önemli, bizim de özendiğimiz sofralardır. Biz sofrada sadece içki içmeyiz. Sohbet yaparız, muhabbet yaparız, fikir alışverişinde bulunuruz. Yani o sofranın adabı biraz özenti olarak da olsa Atatürk sofrasıdır. Vaka, İttihat, Terakki'ye benzer bir haber alma şeyi falan var ama bildiğimiz anlamda milli istihbarat, emniyet istihbaratı falan yok. Oradan sofradan istihbarat yapıyor Mustafa Kemal. Artı bir şey yaymak istiyorsa orada anons ediyor ve o her yere ulaşıyor. Artı kişisel tatminini yaşıyor. Yani yalnız bir adam. Kalabalıklar içinde yalnız olmak orada paylaşıyor, yazık. Öyle hani içki içti de sınız oldu da falan da iki ay yaştan biridir falan değildir. Çok içen bir adam değil Mustafa Kemal. Onun karaciğerinin bozulması belki kinindendir. 11 defa sıtma nöbeti geçiriyor adam. İkisi ciddi olmak üzere 4 defa kalp krizi geçiriyor. Böbrekleri iflas ediyor. O zamanın tıbbına göre de sadece banyo veriyorlar yani. Sıcak su tedavi olmaya çalışıyor. Aldığı kinindir belki de onun karaciğeri kimyasını bozan. Belki savaş yıllarından aldığı bir virüstür. Bilmiyoruz. Ama içki değildir. Bir de 57 seneye sığdırdığı ömre bakarsanız sofralarda harcanmış bir ömür değildir. Bizim de acizane ürettiğimiz şeylere bakılırsa 18 saat sofrada kalan ayyaş bir herifin yapacağı işler değildir. Nerelere ulaşmışız? O yüzden sofra bizim için gerçekten önemlidir. Aydın Boysan bizim pirimiz, üstadımızdır. O der ki mesela ilk kadeh kaldırılırken şerefe denir. O çok ciddi bir tanımlamadır. Yani burada konuşulan burada kalır. Bu bir şeref, onur meselesidir. Onu tanımlamak anlamında ilk kadeh şerefe kaldırılır. Ondan sonra herkes kendi içer. Çok güzel deyişleri vardır Aydın Boysan. Mesela der ki sallanan masada içilir, sallanan adamla içilmez.
Şahane. Siz oyunu oynuyorsunuz. O da büyük bir performans sergileniyor. İnsan bir rahatlamak ister. Onun tabii, rahatlaması tabii da vardır eminim o yemeklerde bütün ekip şüphesiz olarak. Tabii. Ama bir zenginleşme de, yanınızdakini tanıma da aynı zamanda değil mi o sofralar? Gerçek haliyle yani oturuyor
tiyatro
insanlar.
Tiyatro aktifken oyundan sonra yemek yerdi. Evet. Biz uzun sofralar kurulurdu. Özellikle turnede olduğumuz dönemlerde ekibimizle beraber yemek yerdik. Dostlarımız olurdu. Bazen müzisyenler olurdu. Bazen enstrüman olarak, bazen yorumcu olarak katılırlardı. O başka bir dünya olurdu. Başka bir sahne, başka bir sanatsal uğraş, insanın beynini göğünlüğünü rahatlatan başka bir yerde bir soluk almaktı. O yüzden her insanın hakkıdır sofra.
Yahya Kemal'in sofraları da meşhur ya mesela. Rint kelimesini uzun zamandır duymamıştım mesela. Siz kullanırken çok hoşuma gitti. Yahya Kemal aklıma geldi mesela. Yahya Kemal sofraları.
Tabii yani o rafine bir edebiyatçı. Yaşamı da öyle. Aruz'la şiir yazdığı için de o müzikalitesi de var. Eğitimi de öyle. Arapçaya hakim, Farsçaya hakim. İyi bir şair yani. Ama çağımızın şairi mi? Değil. Yani ne bir Fazıl Hüsnü Dağlarca, ne bir Nazım Hikmet.
Çok İstanbullu ama böyle sofrası güzel olan insanların ortak yanlarına bakıyorum. Memleket seviyorlar, şehirlerini seviyorlar. Bir edebi kabiliyetleri var, sohbeti seviyorlar, yemeği de seviyorlar, iyi yemeği
İnanın,
de seviyorlar.
İnanın o dönemin insanların hepsi vatansever. O dönemin insanların hepsi, asker olsun, sanatçı olsun, iş adamı olsun, esnaf olsun, vatanseverdi. Yoksa öyle o gücün karşısında kadınların çorap örmesiyle, ineğinin birini vermesiyle, kanlılarla mermi taşımasıyla, mermileri bilmem tornaya sokup şeyi küçültmesiyle falan kazanılmaz o savaş. Atatürk'ün bunları birleştirmesiyle kazanılır. O yüzden subayı da, işçisi de, alkolü de, edebiyatçısı da vatanseverdir. Yani Yahya Kemal'i ben nereden hatırlarım? Güneş inerken Üsküdar'a vurur.
Evet.
Oradaki camlardan yansımasını müthiş anlatmıştır. Müthiş. Bu bir sanat dehasıdır.
Evet evet, spesifik. Onu konuklarımızdan Haluk Oral ezbere şimdi burada olsa o şiiri okur, bana da bir okumuşluğu var. Hatta bir kelime kullanıyordu, ondan öğrenmiştim, şimdi unuttum ama şahane. O sofralarınızda bulunmaya herkes özenmiş diye düşünüyorum. Sizin de en uzun süren sofranız 3 güne yakın değil mi?
Yani işte cuma akşamı 12'de oturdum. Cumartesi akşamı 1, pazar akşamı 2, pazartesi 11, 2,5 gün.
Karşınızdakiler değişiyor.
Evet hocam, çok güzel bir geceydi o. Öfkeyle başlayıp güzel biten bir geceydi.
Niye öfkeyle başladın?
Bir etkinliğe katılmak üzere gittim orada. Popülasyonda taraflar vardı. Oralara üzücü oldu. Yanımda albay oturuyor. Çift tabancalı, telsizli, mersizli. Jandarma komutanı falan böyle. Bir de sahnede yapılanlar bir barış sağlamak yerine. Çünkü Antakya öyle bir yerdir ki ağırlıklı Alevi toplumdur. %15 civarında da Sünni vardır. Türkiye'nin tam tersidir. Bence onun Türkiye'ye yayılması doğru işti. Sahnede de o bağlamda barışmak ve yaymak, genişlemek yerine özelleşip orada eleştiri yapınca ona da biraz üzüldüm. O yüzden de kızdım. Burada meyhane var mı dedim. Ben gitmek istiyorum. Biz zaten yer ayırttık dediler. İstanbul restoran var. Oraya gideceksiniz. Bir araç buldum. Ben oraya gittim, oturdum. Sahibi de nasıl efendi bir adam. Nasıl güzel bir adam. Evinden otlu peynirler getirdi. Özel etler, özel yemekler yaptı. Yani bize iyi baktı. O proteini almasaydım zaten o alkole dayanılmaz. O yüzden o çok enteresan bir sofradır. Ama öyle saatlerce, tonlarca rakı içen falan bir adam değilim ben yani.
Ama muhabbeti sürdürmek uzun içmekten çok daha zor. Yani her şeye birazcık ilgi lazım. İşte onu yapabilmeniz
hayatım,
çok güzel.
Hayatım bir de şöyle bir şey var. Yani belki de bende bir koruyucu enzim var. O P656 mı 654 mü bir enzimden söz edilir. Alkole karşı antipati oluşturan bir enzimdir bu. Yani alkol beni yıkmıyor. Tam tersi, beynim açılıyor, kafam açılıyor, sohbet muhabbet genişliyor. Müzik boyutunda gelişiyor, sohbet boyutunda gelişiyor. O yüzden de müthiş bir tad alıp doyuma ulaşıyorum. Yani ben gidip otelde duşumu alıp yattığım zaman dostlar gelip kapıyı dinlemişler. Öldüm mü diye, nefes alıyor muyum diye. Ama işte öldürmeyen Allah öldürmüyor.
Ya maşallah. Peki hala ders veriyorsunuz değil mi? 12 yıl mı oldu
öğrencilere? Evet, evet.
Hı-hı. Ne dersleri veriyorsunuz?
Kabare oyunculuğu dersi veriyorum. Bahçeşehir Üniversitesi'nde kabare ve siyaset diye başladım. O daha büyük bir olaydı. Ama şimdi kabare oyunculuğu dersi veriyorum.
Nedir kabare oyunculuğu ve kabare tiyatrosu nedir? Biraz anlatsanıza bize.
Tabii yani
bize.
Kabare tiyatrosu Haldun Bey'in tanımlamasıyla zeki yazarların yazdığı, zeki oyuncuların oynadığı ve zeki sanat tüketicisinin tükettiği bir türdür. Biraz rafine bir daldır. Sivilceyi çıban yapar, gerçeği göze sokar. Yani Shakespeare sahne dünyanın aynasıdır diyor. Kabare tiyatrosu bir dev aynasıdır. Biraz iç bükeydir, biraz büyütür, biraz abartır. Ama güncel olayları oradan alır, 90 santim yukarıya çıkarır ve üzerine bir ışık yakar. Bunu seyirciyle paylaşır, sanat tüketicisiyle paylaşır. Ben onun için sanat emekçisiyle sanat tüketicisi arasındaki bu şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Kabare tiyatrosu esasında bir eleştiri tiyatrosudur. Bir hiciv tiyatrosudur, bir satir tiyatrosudur. Çok başarılı bir Atatürk'ün doğum tarihine rastlayan bir ilk kabaremiz vardı Paris'te. Bir yontucuyla arkadaşlarının kurduğu, daha çok şansonye gibi. Yani şarkılar söylenip gitarlar çalınıyor, arada bir şeyler okunuyor. İzleyiciyle temaslar kurularak bir şeyler yapılıyor. Kara Kedi diye, Cat Noir diye bir tiyatro. Oradan gelişen iki manifestoyla gelişiyor. Ama dünyada kabare tiyatrosunun gelişmesini sağlayan müthiş bir sanatsal iklim var. Bütün bilim insanları, sanatçılar o dönemde adeta yoğunlaşmış olarak var ve üretiyorlar. O yüzden de hızlı gelişiyor ve bugüne kadar geliyor. Kendinden evvelki sanatsal olayların dışında bir şey üretmek üzere kuruluyor. Manifestonun ana yapısı da o. Biraz varoluşçuluktan etkileniyor, biraz dadaizmden etkileniyor. Ama o yapı üzerine başka bir olay kuruyor. Bu dünyadaki kabare ve eleştirel satir boyutunu da olabildiğince kaybetmemeye çalışıyor. Hatta cesurca söyleyeyim, kaybetmiyor. Yani en totaliter rejimlerde dahi söyleyecek söz buluyor. En liberal, en özgür ülkelerde de eleştirecek yan buluyor. Bu dünya kabaresi. Türk kabaresine gelince Türk mizahı, Türk sanat ortamı esasında seyirlik oyunlardan başlayıp Haldun Bey'in tanımlamasına göre Aristofanes'ten falan da etkileniyor. Yani oradaki sokak tiyatroları dahi kabareye bugün sesleniyor. Seyirlik oyunlarından başlayan, Karagöz Hacivat'la devam eden, orta oyununda yeşeren, Hokkabazı da bünyesine alan, daha küçük boyutlarda işte Osmanlı'nın deniz bayramlarında kullanılan tiyatral gösterileri alan, yani orada yağlı sıra kullanmak gibi şey yanlış şeyler de var ama başka cambaz, perendebaz vesaire gibi etkinlikler de var. Bunların hepsi bizim geleneksel halk tiyatromuz. Geleneksel halk tiyatrosu ne demek? Geleneksel Türk tiyatrosu bir anlamda. Tanzimat tiyatrosu, Meşrutiyet tiyatrosundan ve Cumhuriyet tiyatrosundan önceki tiyatroya geleneksel Türk tiyatrosu diyoruz. Ve bu canım olguları, o hizmeti bugün yeniden yeşertmek, hatta bugün demeyeyim o gün 67'de, o gün yeniden yeşertmek, yeniden anlatmak, yeniden toplamak çok olası değildi. O yüzden Haldun Bey geleneksel Türk tiyatrosu ile çağdaş kabarelerin sentezi diye yorumlayacağım bir yeni bir tür yarattı. Biz hem Karagöz Hacivat'tan yararlandık, hem orta oyundan yararlandık, hem geleneksel bütün ögelerden, müziğinden, tiplemesinden vesairesinden yararlandık, hem de çağdaş kabareden alarak rafine olguyu, rafine espriyi, efendim satiri, eleştiriyi, yalnız siyaset eleştirisi değil, insanın yanlışlarını da eleştiren müthiş bir türdür bu. Öyle bir format oluşturdu. Bu Türk kabaresi diyebileceğim bir kabaredir. Haldun Bey onu kabare oyunları diye tanımlıyor. Kısaca kabare tarihi böyle bir şeydir.
En iyi yazarları sizce kimler?
Haldun Taner evet. Yani. Vatan Kurtaran Şaban'la başlayan, bu şehri İstanbul'uyla gelişen, ondan sonra devam eden. Fakat kendisi de biliyordu ki kabare yazarı yetiştirmek lazım. O yüzden Ferhan Şensoy, Kandemir Konduk, Umur Bugay, bunlar da kabare yazarı olarak yetiştiler. Kabare öyle bir şeydi ki Türkiye'de Haldun Bey'in dışında kimse bilmiyordu. Oyuncular da bilmiyordu. Yazarlar da yoktu, bilmiyordu. Seyirci de bilmiyordu. Biz hepimiz hep beraber öğrenerek geliştik. O yüzden de Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşu gibi sağlam bir kuruluş oldu o.
Siz de dönüştürdünüz, değiştirdiniz anladığım kadarıyla. Haldun Bey, yani bizde burjuva olup olmaması bayağı bir tartışılır ama biraz daha işte zeki izleyici dediği, biraz da burjuva, okumuş, entelektüel bir kesime oynanması, daha küçük gruplara oynanması gerektiğini söylüyor ama siz
evet,
yine
yani
de...
Evet, yani onun çizdiği kabare formatı rafine bir formattır. Yani gerçekten burjuva sanat tüketicisinin rahatlıkla gelebileceği. Yani örnek verdiği tiyatrolarda öndeki iki sıra masada şampanya ve havyar da var. Ondan sonraki masalarda işte koltuklar var ama buralarda içki kadehleri var. Onlar da içki içiyorlar. Daha arkadaki masalarda öndeki koltuğun arkasında bardaklık var. Onlar da oradan içiyorlar garibanlar. Böyle bir üç kademeyi dahi yapmış. Böyle bir kabare.
Metin Bey, şahanesiniz, araya giriyorum ama bardak tiplerini eliyle çizdi bana şu anda. Hani şampanya bardağını uzun ince gördük, şarabı gördük, su bardağı.
Evet, yani rahmetli Erol Günaydın yapardı. Yani yarısı ısırılmış kurabiye taklidi yapardı.
Nasıl bir şey şu anda?
O zaten işte ama beta dalgalarıdır o. Bunu anlatırken ki benim mimiğim, beden dilim de yardımcı olarak beyin enerjimi, duyguyu birleştirip bir şey anlatmaya çalışıyorum. O yüzden taklit yapıyormuşum gibi geliyor. Yoksa ben Erol Günaydın gibi mektup olup kapının altından kendimi atamam.
Yok ama hamur açıp yoğurmuşsunuz. Perra Kutba çok güzel anlattı.
Çok güzel anlatmıştı yavrum, sağ olsun.
Zihnimde de onun oyunculuğuyla canlandı yani.
Ama işte o da gözlem. O da folklor, o da hars. O da bence bir beceri. Ama bir yöntem, bir yol. Bulunmuş, seçilmiş bir yol o. Ben de meramımı öyle anlatıyorum. Sohbetin başında söylediğiniz gibi pantomimin burada ciddi bir etkisi var. Ben Oğuz Aral'la pantomim çalışmadım ama biz yukarıda yeşil sahnede çalışırken aşağıda müthiş bir pantomim tiyatrosu vardı. Yani 5 tane Marcel Marceau. O da rahmetli çok ciddi bir mimciydi.
Peki siz bahsetmişken Karagöz ve Hacivat. Evet. Şimdi hani tiyatronun kökenlerinden bahsedilirken mitolojiden bahsedilir. Ya da işte Karagöz, Hacivat o çatışmadan bahsedilir. Sizin hayatınızda da etkisi var değil mi?
Evet. Benim yaşamımda çok önemliydi. Ama esasında Karagöz Hacivat bir felsefedir.
Evet, evet, o manada
bir gösteriden çok bir felsefedir. Yani o perde bir başka anlam ifade eder. Onun arkasında yakılan şems, ışık başka bir şey ifade eder. Bir dönem mumdu, sonra buji ampul oldu falan. O dönemde onun bir felsefesi vardı. Yani dünyayı şu kadarcık bir metrekareye bir alana sığdırmak gibi bir iddiası vardır. Ve göstermelikler çok enteresandır. Daha çok uzak doğudan geldiğini özellikle Metin Ant hocamızın anlatımlarından anlıyoruz.
Tanışır mıydınız Metin Ant'la?
Tabii tanıştım ve çok sevişirdik.
Evet, çok öyle uydurdum sizi ben. Çok severim, çok büyük hayranıyımdır kitaplarının,
bence hani, çalışmalarının. Doğru. Bir tek Metin Ant tiyatroyu sevmezdi.
Ne demek o?
Yani çok net çözemiyorum onu. Hı. Hatta sihirbazlığı daha çok severdi.
Evet, çok severdi. Koleksiyoner zaten.
Yani Zati Sungur'un böyle bir baraj esprisi vardı. Orada bir sürahi vardır. Şey de camdır, sehpa da camdır. Cam sürahiyi oraya koyar. Arada sırada oyunun belli bir yerinde gider oradan. Dünya kadar su çıkarırdı. Yani bir sürahiden çok fazla su çıkarırdı. De bunların hepsinin laboratuvarı vardır arkada. O başka bir şey. Belki tiyatroyu da böyle bir illüzyona benzetiyordu. O yüzden tiyatroyu belki de istediği gibi göremediği için bence reddetmiştir. Bütün araştırmalarını falan da bu arada yapmıştır. Uzak doğudaki Karagöz benzeri göstermelikler müthiş sanatsal ürünlerdir. Bizde de öyledir. Yani sadece Karagöz Hacivat değildir. Belli tipler vardır. Ve o tipler aşağı yukarı orta oyununa da gelmiştir. Lazı vardır, hızlı konuşan, acemi vardır, halıcı, oduncusu vardır, tuzsuz, karabekir vardır. Niye tuzsuzdur? O ciddi bir hastalıktır esasında. Tuz dengesi bozulduğu zaman manik depresif olur. Ya kendini peygamber zanneder ya oturur ağlar. Yani o bilimle de örtüşen bir tiptir. Tiplemesi Karagöz ve Hacivat'ın da böyledir esasında. Karagöz'ün karısı vardır. Zenne de vardır ama kadın oyuncu da vardır. O yüzden o böyle müthiş bir felsefedir. Benim de rahmetli dayım meraklıydı. Mahallemizde Mahmut Bey amca vardı. Bakkal. Onda kartondan Karagöz göstermelikleri satılırdı. Yani deve derisine ulaşmak olası değildi. Hatta dana derisine bile ulaşmak olası değildi. Biz onlarla başladık. Ama onlar da gene çubuğu vardı. Raptiye ile tutturduğumuz. Gene onun da ışıklı üzerinde yapay bir perdeydi. Bazen perde olmaksızın bir sehpa üzerinde falan. Oynatarak Karagöz taklitleri yaparak. Bir hayalinin taklit becerisi, dili doğru kullanma sanatı çok önemlidir. Mesela benim kulağımda hala hayali Küçük Ali vardır. En büyük hayalilerden biridir. O yayınlar da bitti artık. Bir de Karagöz'ü mesela canlı yapıyorlar. Perdenin önüne sahneye çıkarıyorlar. Nefret ediyor. çok yanlış bir şey. Reklamlarda falan da kullanılıyor. Ya Hacivat seni içer misin, yer misin? Allah muhafaza yani ihanet. O yüzden Karagöz ve Hacivat bir felsefedir. Çok doğru bir eleştireldir. Netice itibariyle Karagöz halk tipidir. Çocuksu bir zekası olan ama bilgisi az olan, içgüdüsel olguları ile olayları algılayan, o yüzden de zaman zaman yanlış yapıp fos pozisyona düşen, o fos pozisyonuyla da örnek olan, bu duruma düşmeyin mesajı veren bir tiptir. Hacivat daha entelektüel, daha deneyimli ama o da her insan gibi diyalektik mantığa göre de en iyi olmayan. Çünkü diyalektik mantıkta da hiçbir şey en iyi değildir. Hiçbir şey en güzel değildir. En güzelin bir çirkin yanı da vardır. En çirkinin bir güzel yanı da vardır. Öyle baktığımızda Hacivat'ın da kusurları vardır. Ve Karagöz de ondan yararlanılarak adeta oyun sonunda intikamını alır. O yüzden bir denge de sağlanır.
Evet, hatalıya empati kurmak da bazen mümkün oluyor ya, yanlış yapana.
Tabii yaratıklar da vardır. Cin vardır mesela. Evet. Cin geldi Karagöz'ü çarptı diye şeyle zilli defle anlatılır o. Onun taklidi de öyle yapılır. O beste, o müzikalite mesela her Karagöz sahnesi bir gazelle başlar. Daha çok da Eviç makamı kullanılır. Kantolar da vardır. Neva makamında olanlar da vardır ama Eviç çok yaygındır nedense. Benim de sevdiğim bir makamdır. Her tipinde kendi şarkısı vardır.
Sizin tiyatrolarınızda da, kabare tiyatrosunda da müzik var ya, sonuçta müzikle
açılır. Tabii yani
açılır.
Bir muhabereyle başlar, olaylar gelişir, bir şarkıyla biter. Mesela kabare tiyatroları da bir amblem şarkısıyla başlar, bir final şarkısıyla biter. Arada episodları birleştiren şansonlar ve danslar vardır. bir episodu bağlayıcı olduğu gibi bir episod sonunda kontrpuan olarak onu çözücü, anlatıcı olan şansonlar ve danslar da vardır. İkili muhaverelerimiz vardır aralara sıkıştırdığımız kabaret tiyatrosunda. Yani 3-4 tane etli sahne vardır. 12 dakika, 15 dakika süren. Arada küçük 3'er, 5'er dakikalıklar vardır. Çok küçük taksimler de vardır. Böyle bir bütündür kabare tiyatrosu ve Karagöz Hacı Yıvat'tan ve orta oyunundan çok etkilenmiştir.
Hiç müzik dersi aldınız mı?
Hayır, maalesef eğitimim yok.
Ama bayağı eğitimli olduğunuz düşünülür,
evet, yani
değil mi?
Evet, yani o bir kulak hafızası. Ben mesela zeki adamımdır, ritim duygum vardır. Enstrüman çalamam. Onu bana esirgemiş, vermemiş yukarıdaki.
Peki bir gününüz nasıl geçiyor? Şimdi hani böyle röportaja geldiğiniz gibi bir gün değil de kalktınız, normal bir gününüz nasıl geçer? Neler yaparsınız?
Yani bu dönem dönemdir.
Evet, tabii tahmin ederim.
Öğrenci olduğum dönemde başka bir gün hikayem vardır. Sanatçı olduğum dönemde başka bir gün hikayem vardır. İş adamı olduğum dönemde başka bir gün hikayem vardır. Bugün emekliliği, ihtiyarlığı yaşadığım için başka bir hikayem vardır. Ama genelinde zamanın kıymetini bilmeye çalışarak geçer.
Güzel.
Yani en kıymetli olay esasında zamandır.
Siz her gün okur musunuz? Her gün bir şeyler izler misiniz? Gazeteyle ilişkiniz nasıl oldu şimdi?
İlk dönemlerde 4 gazeteyi mutlaka okurdum her gün. Bugün sadece Cumhuriyet ve Sözcü okuyorum. Arada oksijen alıyorum. O da böyle daha rafine olduğu için biraz kabaret tiyatrosu gibi. Baka çok reklam var ama tam sayfa reklamlar. Gene de düşündüren yazıları içeriyor. Onlardan da yeni bir şeyler öğrenmek bakımından zaman zaman soluk almak için oksijeni alıyorum. Ama Cumhuriyet benim vazgeçilmezimdir. Yani babam rahmetli tercüman okurdu. Ben Cumhuriyet alırdım. Çok eski bir Cumhuriyet okuyucusuyum. O yüzden de gazeteyi mutlaka okurum.
Televizyonla ilişkiniz nasıl?
Diziler televizyonla mi? İlişkim tiyatro aktifken yoktu. Bugün maalesef bir televizyon bağımlısıyım. Nefret ediyorum. Daha az okutuyor bana. Zaman ayıramıyorum ama 6-7 saatim televizyon karşısında geçiyor desem abartmış olmam.
Ne seyrediyorsunuz?
Genellikle hani bu soruya belgesel derler ya. Ben her şeyi seyrediyorum.
7 saatse zaten.
Ben öyle belgesel. Ama şimdi bu Netflix yetişti imdadımıza. Evet. Bizim kanallarımız yetmiyordu. Allah'tan o gelince her türü aramak ve bulmak mümkün orada. O yüzden yemekten sonra eşimle o kanepesinde, ben kanepemde bir televizyon kolik olarak pijama terlik muhabbetinden dünyayı geziyoruz.
Mesela cinayet çözen ya da evlendirmek isteyen programlar var. Onlara denk geliyor musunuz? Size ilginç geliyor mu? Çünkü insan...
Yani denk gelmemeye özen gösteriyorum. Yani o yapaylık beni çok rahatsız ediyor.
Yapay geliyor size. Çok, doğru.
Hatta bizim Papatya dizisinde böyle bir olayı eleştirerek başladık. Dizinin tutmasına bile o nedendir. Ama bugün onlar, bu cinayet çözenler, dargınlık barıştıranlar, efendim bir ara ben de katıldım maalesef yardımlaşma anlamında, yoksullara yardımlaşma anlamında. Beni çok üzen bir programdı o, severek yapmama rağmen. Sömürü de içeriyordu. Yani acıyı satmak, acıyı pazarlamak anlamındaydı.
Öyle görüyorsunuz, anladım.
Yani anlatamam. Kolsuz, bacaksız bir çocuk verdiler kucağıma. Ölüyordum. Hakikaten, hatta biraz öldüm. Ölüyordum diye biraz öldüm yani. Ayrıca müthiş bir acı ve ıstırap duydum ondan. Bu tip sömürüler de oluyor televizyonlarda. Bir de ne yazık ki Türkiye'deki bölünmeyi tam yansıtan bir ayna olarak tartışma programları.
Evet, onlara bakabiliyor musunuz?
İnsanlar mesela nasıl bu kadar birbirine kendilerinden uzaklaşabiliyorlar? Gece evlerine gittiklerinde nasıl uyuyabiliyorlar? Dehşet içinde istiyorum. Bunun olamaması lazım. İlaç verseniz olmaz. Serhoş etseniz olmaz. Hafif deli olsa da olmaz. Yani bu art niyet, kötü niyet. Hani bazen bağışlamaya çalışıyorum haddim olmayarak. Beyinsel birikimleri o merkezde, o eğitimle geldiler. Her şeyi öyle düşünüyorlar diye affetmek istiyorum. Fakat başka bir şey var.
Yok, o mümkün
değil. Yani demagoji dediğimiz, evet, evet, olmayan bir olayı gerçekmiş gibi anlatmayı beceriyorlar.
Bence sizin huysuz ihtiyarlığınız televizyondan varsa da. Ben daha onu hiç görmedim şurada ama.
Oğuz abiden geliyor. Oğuz kendini öyle tanımlardı.
Evet, tabii.
Huysuz ihtiyardı onlar.
Tabii. Karakteri zaten onun.
Yani ben de böyle bir bilge ihtiyar olmak yerine huysuz bir ihtiyar oldum. Yani televizyonda kavga ettiğim aşikar. Hani Eskiler terlik atardı. Bazen terlik atma boyutuna geliyorum. Ama gene bir şey öğreniyorum. O bende gene başka bir ufuk açıyor. Oradan gene başka bir yerlere gidiyorum. Yani nasıl güzel bir resme bakarsınız, o çerçevenin içinden uçar başka bir dünyaya gidersiniz. Orada da bu o ekranın içinden başka bir yerlere gitme şansınız oluyor. Başka ufuklar açılıyor, başka tür düşünüyorsunuz. Eleştirel de olsa, zevk de olsa, keyif de olsa, güzel bilim de olsa, bilgi de olsa oralara ulaşabiliyorsunuz. Ve satılan hizmet de sonsuz, geniş bir yelpaze. Her şeyi bulabiliyorsunuz.
Kimleri okuyorsunuz mesela? Müzik kimleri dinliyorsunuz? Her gün bir müzik seansınız var mı?
Benim okumam çok yavaşladı. Mesela Beyaz Seri'nin tamamını okudum. 1100 kitap falandır o.
Var mıymış o kadar?
Tabii tabii. Hmm. O müthiş bir
bilirim, tabii,
Milli
tabii,
Eğitim Bakanı'ydı yani o.
Evet, evet. Hasan Ali Yücel zamanında mı?
Hasan Ali Yücel. Müthiş bir insan. Yani hem eğitime yaptığı büyük katkılar hem de bu Beyaz Kitap serisiyle dünya ve Türk edebiyatını herkese dağıtan, herkesin okuduğu. Şimdi birinci orduya ben hediye ettim onları. İnşallah ciltlettiler falan ama okuyorlar mı okumuyorlar mı doğrusu bilmiyorum. Dünya klasiklerini okudum. Balzac müthiş bir şeydi. Hatta Amerika'dan bile Tennessee Williams mesela. Kurt Thompson müthiş bir adamdı. Onların hepsini okudum. Yerlilerden de Şevket Süreyya Aydemir çok ilgiyle okuduğum hatta çalıştığım kitaplardı. Dünya düzenini eleştiren, araştırma kitapları olan, ideoloji ve sanat çatışmasını irdeleyen kitaplar falan beni hem bilgilendiren hem dolduran hem de çok üzen şeylerdir. Yani düşününüz 1936'da Nazım Hikmet şiirindeki dört mısradan yargılanarak hapis yattı. Yani siyasi otoritenin sanatla uyuşmazlığı, barışık olmaması daha oralardan başlamış. Anlattığımda daha Atatürk ölmemişti yani.
Evet, siz bir türlü özgür düşünceyle ve özgür düşünceyi ifade etmeyle barışamadı hükümetler.
Evet, düşünceye karşı olan, daha doğrusu düşünceyi ifade özgürlüğüne karşı olan siyasi otorite dolayısıyla sanata ve sanatçıya da karşı oluyor.
Siz bir basın kanunundan yargılanacakken birden terör suçuyla Müjdat
evet,
Gezen'le birlikte
değişti.
Yolda değişti. Orada ne hissettiniz? Siz sosyal medyada bu kadar insanın sizin hakkınızda konuştuğunu, yazdığını bilmiyorsunuz. Bütün toplumda bir infial yarattığının farkında değilsiniz belki orada olmanızın. Ama oldu. Neler hissettiniz?
Şimdi ben onu şöyle anlatıyorum kendime. İnsana insan yapan rahmani ve şeytani güçlerin dışında benlik, kimlik, kişilik, bilgi birikimi ve bütün bunlardan sonra kazanılan karakter. Bu konstrüksiyon insanı insan yapar. Yani siz bu konstrüksiyonu yaptığınız zaman artık sizsinizdir. Yani beyninizle, gönlünüzle o sizsinizdir. Bilgi birikiminizle o sizsinizdir. Bir olay üzerinde karar verirken sağ beyin sol beyin istişaresini yapar, kararını verir, o söylem ve eylem olarak dökülür. O sizsinizdir. Bana bunları silah soruyla söyletmediler. Ben olduğum için onları söyledim. Ama bunun asla bir saldırı, bir siyasi otoriteyi yermek, hatta söylendiği gibi Cumhurbaşkanımızı dar ağacına göndermek gibi bir şey yok. Bu aradan açılıp yorumla bulunan bir şey. Sanatçıyı da cezalandırmak anlamında seçilmiş bir yol. Yani siyasetin ondan da yararlanmak istediğini çok net algıladık. Bunun iyi tarafı, bana hak ettiğimden fazla sahip çıkılmasını görmem oldu.
Niye hak ettiğinizden fazla olduğunu düşündünüz?
Yani ben de isteyerek bir şeyler yaptım kanaatindeyim. İyi yerlere gittiğini de düşünüyorum. Ama o birdenbire oluşan hava hakikaten benim de beklediğimden çok daha yukarıdaydı. Hmm. Yani ben sosyal medyayı kullanmıyorum ama işte bilmem trend topik mi oldu? Ne oldu?
Evet, evet.
Üç buçuk gün trend topik oldu. O sahip çıkma benim aldığım en büyük ödüldür.
Hiç korktunuz mu?
Ben de pek yoktur korku. Ben delikanlı yetiştiğim için yani silahın üstüne de giderim. Örümcekten korkarım ben mesela.
Müjdat Bey ile ne konuştunuz, o ne hissetmiştir?
Müjdat daha şakaya vurarak geldi. Ben doğrusu biraz ciddi düşünüyordum. O yüzden de endişeliydim. Çünkü orada alın bunu deseler alacaklar, bitti. Yani yatarım yatmam hakkımdır değildir, hukuktur falan yoktur. Hatta hukuk danışmanlarımız da orada adli kontrolle serbest denildiği zaman sevindiler. Onların yüzünden de onu okudum.
Onlar
benim
avukatım
da, Celal Yüger hocamızın da üstadım da gözlerinde onu okudum. Hatta böyle bir sevinç belirtisiyle anlattı.
Peki Göksel Hanım bütün bu süreçte ne yapıyor? Evet anladım. Yani şu
orada
açıdan...
bir kara mizah var, onu anlatayım.
Evet.
Şimdi ben geleceklerini biliyordum.
Evet.
Yani reis cumhur çıkıp bir sanatçı müsveddesi bunları söylüyor, mutlaka bedelini ödeyecektir dediği zaman bana geleceği belliydi.
Önden ilacınızı aldınız siz. Beklemeye evet, başladınız.
Tabii. Yani ben zaten daha erken kalktım. İlaçlarımı falan da aldım. Kapı çaldığı zaman da geldiklerini biliyordum. Göksel'e uyandım. Dedim ki yavrum geldiler, telaş etme. Ben karşılayacağım, sonra da giyinip gideceğim. Gitme diyor bana. Yavrum gitme olur mu? Oraya kadar emniyet gelmiş. Onlar da görev almışlar. Onu yerine getirecekler. İlk reaksiyonu öyle oldu yani. Çok üzüldü tabii. Hepimiz üzüldük canım.
1961'den beri evlisiniz. Evet, sizin halka mal olmuş bir sanatçı olduğunuzu ve vaktinizin çoğunu sanata, belki konuşmaya, belki öğretmeye harcadığınızı, vakfedeceğinizi biliyor. Bunu kabullenmiş. Zaten sabah 4'lere kadar sizi pencerede bekleyebilen bir kadın.
Onlar çok güzellikler.
Ama tatil yapamamışsınız yıllarca. Yapmışsınız işte bilmem kaç yıl sonra. Şimdi deniz, tekne sevdanız, biraz daha yapıyorsunuz ama yine de işte mesela birden kaç yaşınıza geldiniz, mahkeme salonlarındasınız. Yani şu anda
vallahi ben delikanlılık döneminde karakola bile gitmedim.
Değil mi, o kadar şeye rağmen diyorsun.
O da oldu. Geldi başımıza.
Peki şunu da merak ediyorum. Komedi, sizin yaptığınız işler bugün çok takdir edilerek bakılıyor. O gün de zaten çok seyircisi olan işlerdi. Ama şöyle eleştiriler de olmuş mesela. Devrim karşıtı. Biz burada savaşıyoruz. Başka bir mücadeledeyiz. Başka bir söylem içindeyiz. Ama siz yaptıklarınızla bunu yumuşatıyorsunuz gibi söylemler.
Evet.
Ya da komedinin yeterince ciddiye alınmadığı dönemler oldu mu? Siz bunu hissi olarak yaşadınız mı? Mesela Nevra Serezli belgeselinizde konuşurken onda şöyle bir his gördüm. Yani biz komedi yapıyorduk, yeterince oyuncu sayılmadığımızı hissettim gibi bir şey hissettim onu söylediğinden. Siz öyle hissetmemiş olabilirsiniz ama Nevra Hanım da ya bugün anladılar gibi bir şey hissettim mesela.
Onu söyledi de.
Evet.
Oyunculukta benim bakışım hocalarımdan da öğrendiğim kadarıyla biraz da kendi birikimle, eklememle başka bir boyuttur. Yani mizah yapacaksanız, mizah aynı olaya başka açılardan bakmak demektir kabaca. Hı hı. İnsanı insana insanca anlatmak da tiyatronun en kısa tarifidir. Sanatın en kısa tarifi de doğa insan, insan toplum ilişkilerini irdeleyen olgudur. Bütün bunları düşündüğünüzde buna müziği, Türkçeyi ve doğru tonlamayı kattığınız zaman buradan bir bütün oluşuyor. Yani bizim bir oyun boyunca, bir saat, bir buçuk saat bir süreçte kullandığımız dil bireysel olarak birer bestedir. Nasıl nota?
Çok güzelmiş bu.
Bir notanın üzerinde ne kadar durulacağının ölçüsü ise, sekizlik not, dört dörtlük not vesaire gibi, harfin ve hecenin üzerinde ne kadar durulacağı da o sizin tonlamanızı getirir. O da bir müziktir. O da bir bestedir. Ve bu beste bir tiyatro bütününe yayıldığı zaman bir senfoni orkestrasının her enstrümanının başka partisyonları olmasına rağmen birlikte çaldıklarında gürültü olmayacağı gibi bir müzikal gösteridir. Bunu yakalarsanız yaptığınız işte müzik size şaka yapıyorum tınısını içerirse olay başarılmıştır. Biz bunu başardık diye düşünüyorum. Bugün de öğrencilerime özellikle bunun üzerinde duruyorum. Tonlama üzerinde. Yani derin dondurucu dedirtmiyorum.
Peki sizce kabareye tekrar dönecek mi?
Bugün dünyanın büyük kentlerinde kabare tiyatrosu var. Bugün de olacak diye düşünüyorum.
Çok tiyatro var aslında. Sizin birkaç televizyon
hatta
programınızı...
Hatta Fırat'ın bir denemesi oldu. Orada bizim deliler oyunu minik değişiklikler yaparak uyguladık.
Hmm.
Çok sağlam da bir oyun çıktı. Çok güzel de reaksiyon aldı. Hala da ayda 2-3 gün oynuyor. Çok keyifli bir şey oldu. Güven Kıraş'la Erkan Can'ın böyle bir yaklaşımları oldu. Abi kabare tiyatrosu yapmak istiyoruz. Yardımcı olur musun diye. Heyecanlandım ve severek gittim. O da kurulursa mesela bir kabare tiyatromuz daha olacak. Yılmaz Erdoğan'ın ilk otogargara motogargara aşağı yukarı kabare formatında ürünlerdi. Ama sonra başka bir yere gitti. Ama kabare tiyatrosu bir gereksinimdir. Nasıl genelinde sanat bir toplumun vazgeçilmezi ve gereksinimi ise, siyasi otoritenin de bunun bilincinde olması gerekiyorsa, özelinde tiyatro çok özelinde de kabare tiyatrosu da bir toplumun vazgeçilmezi olmalıdır, bir eksikliktir. Yani nasıl siyasi partiler yelpazemiz varsa, bunu çok söyledim ama kayda geçsin diye özellikle tekrar söylüyorum. Yani merkez, merkez sağ, merkez sol, radikaller neyse, bizde de dramatik tiyatro, opera, bale, seks tiyatrosu, kabare tiyatrosu, gazete tiyatrosu, şiddet tiyatrosu, bütün bunların hepsinin olması, bunların yazarlarının yetiştirilmesi, teknik elemanlarının yetiştirilmesi gibi bir kültür ihtilali amaçlıyor. Bu benim ütopyam. Evet. Görmeden de öleceğim biliyorum ama.
Kültür devrimi demiyorsunuz, ihtilali diyorsunuz. Dikkatimi çekiyor.
Devrimle evrim arasındaki farkı gidermek için ben ihtilal diyorum. Yani o bir başkaldırıdır, bir düzene karşıdır. Ve başarılı olmak için de bütün her şeyi kullanır ve yapar ve başarılı olur. Olamazsa zaten asarlar adamı. Başarılı olmak zorundadır. Anlayış farklılığı yaratmadıkça bu toplum çok iyiye, çok güzele, çok doğruya, etiğe, estetiğe ve adalete ulaşamam diye düşünüyorum.
Çok güzel söylediniz. 25 yıllık ortaklığınızdan aldıklarınız ortada, bize verdikleriniz ortada. Ama bir de yapamadıklarınız var. Keşke demiyorsunuz hiçbir şey için hayatınızda, onun farkındayım.
Olmamaya evet. Da çalıştım.
Ama bazı içinizde kalan şeyler var. Mesela hakikaten de içte kalınacak gibi şeylermiş. Kuyucaklı Yusuf. Sizin yerinize Talat Bulut oynamış. Zebercet karakterini Yusuf Atılgan'ın efsanevi.
Çok sevdiğim bir evet. Yapıttı.
Böyle şeyler var. Mesela Yaşar ne yaşar ne yaşamaz içinde. Zeki Alasya ya ben siz bir iş yapma demiş.
Evet.
Orada olamamışsınız. Keşan'la Ali'yi oynamamışsınız değil mi? Öyle tek başınıza olmadığınız
tabii
için yapamadığınız
yani.
İşler Bey'in var.
Haldun Bey müthiş bir başyapıtıdır. Yani Nurlarda Yatsın Muhsin Ertuğrul Haldun Bey'i şöyle tanımlardı. Türk tiyatrosu ne zaman tık nefes olsa Haldun oksijen yetiştirir. Bu iki oksijen biri Brechtian ekolü taşımaktır. Biri de Keşan Ali destanıdır. Yani o müzikal gülmece artı gözlerimi kaparım vazifemi yaparım. Bu iki başyapıt Türk tiyatrosuna gerçekten soluk aldırmıştır ve dönüm noktasıdır. O yüzden
ya,
de Keşan
Bey,
müthiştir.
Çok acayip zaten. Yani sizdeki ışığı görüş hikayesi bile mesela Ulvi Uras tiyatrosunda siz zaten kendinizi gösteriyorsunuz ama kabare tiyatrosu hayata geçmeli diye düşündüğünde sizi beynine yazmış o.
Evet zaten daha önce not almış. Kendisi de anlatıyor. Müthiş bir gereksinimdi. Dünyadan onu bize taşıması da Haldun Bey'in müthiş başarısıdır. Hı hı. Sanatsal ürün dayatmaktır ve kabul ettirmektir. Biz de onun neferleri olduk seve seve.
Evet, Tuncay Birkan'la konuştuk. Haldun Taner kitabı geliyor inşallah yakın zamanda. Ben de çok merakla bekliyorum onu. Peki, size normalde iki klasik sorumdan birini sordum. Nasıl olunuru yayın içinde konuştuk aslında. Bir de Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız?
Aslında tek kelime bunun cevabı.
Öyle mi?
Demokrasi. Ama yani demokrasi öyle ulaşınca biten bir hedef değildir. Hatta tam tersi yakaladıkça uzaklaşan bir hedeftir. Demokrasiyi bize hep eşitlik diye tarif ettiler. Hem yaşayanlar bakımından, hem idare edenler, hem idare edilenler bakımından eşitliktir diye. Böyle olmadığını anladık. Bu eşitlik değil. Eşitlik olmayınca büyük kalabalıkların kabulü anlamında bir demokrasi çıktı. Çoğulcu değil, çoğunlukçu bir demokrasi tarifi çıktı. Çoğunluğun haklarının korunduğu bir yapıya demokrasi dedik. Sonra bunun yanlış olduğu anlaşıldı. Çoğunluğun karşısında azınlığın haklarının korunduğu, kurum ve kuralların olduğu rejime demokrasi denildi. Bence bugün bu da eskidi. Aslında günümüz demokrasisi insanların patolojileri yoksa, bir baskı unsuru yoksa, özgür iradeleriyle geleceklerini tayin edebildikleri rejimin adıdır. Ve bu öyle güzel bir şeydir ki demokrasi herkesin aynı şeyi düşündüğü, aynı hedefe gittiği bir rejim değildir. Tam tersi herkesin ayrı düşündüğü, birbirine zıt düşüncelerin olduğu ama şiddet unsuru ve dayatma unsuru olmaksızın birlikte yaşamayı becerme rejiminin adıdır demokrasi. Buraya varıldığı zaman o özlediğimiz birliktelik olur.
Peki bugün size siyasete gir deseler girer misiniz?
Yok artık yaşım geçti. Bu enerjim yok artık.
Öyle görünmüyorsunuz Metin Bey ya. Yani
kafam çalışıyor çok şükür de bedenim isyan etti artık. Biraz da tembellikten kilo aldım. O da beni yavaşlatıyor. Bir de ilaçlarım da beni yavaşlatıyor. Ben daha dinamik, daha kavgıcı bir adamım. Şimdi biraz böyle muhalisi olmaya çalışıyorum.
Ya bu kadar insanın güvendiği, bir insan olduğunuzu hissediyorum uzaktan bakınca. Anadolu'da da, büyük şehirlerde de.
O benim müthiş bir hediyem. Bana verilen müthiş bir ödül o.
İyi ki yaşamışsınız
en diyorum. En güzel yerimde saklıyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten iyi ki yaşamışım.
Zeynep Miraç'ın kitabıyla başladık. Öyle de bitirelim. Diyor ki, bahanelere sığınmayan, bilme iştahını yitirmeyen, sadece esprileriyle değil, varlığıyla da yüzümüzü güldüren bir hayat hikayesi bu. Bize başka türlü bir yaşamın da mümkün olduğunu gösteriyor. Böyle bitirelim mi?
Seve seve, demokrasi özlemiyle, iyiye güzele, estetiğe, etiğe, adalete aç bir toplum olarak bunları sağladığımızda çok güzel günler göreceğiz diye bitirelim.
Çok yaşayın, çok sağ olun.
Çok teşekkür ederim, size sağ olun, var olun.